Altınoluk Prodüksiyon sunar.
Gönül Bahçesinden Son Nefes.
Eser Osman Nuri Topbaş.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü la tulhikum emvalukum ve la evladukum la تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم.
Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de, ey Rabbim, beni yakın bir müddete kadar geciktirsen de, sadaka versem ve salihlerden olsam demesinden evvel, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin. Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi asla tehir etmez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Münafikun 9-11.
Biz aciz kullarını imanın neşve ve huzuruyla merzuk kılan Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamdü senalar olsun. İnsanlığı zulmetten nura gark etmeye vesile olan, kainatın fahri ebedisine salatü selam olsun. İnsanoğlu imtihan için geldiği bu gurbet diyarından ayrılırken, ebedi bir alemin kapısından içeri girmektedir. Ancak o alemin iki kapısı vardır ki, biri hüsrana, diğeri saadete çıkar. Kulun hangi kapıdan geçeceğini ise onun bütün bir ömrünü hülasa eden son nefesi belirler. Bu bakımdan ömrümüzün her anı, son nefes endişe ve heyecanı içinde olgunlaşmış bir güzellikle geçmelidir ki, o an, saadete çıkan kapıdan ebediyet alemine kanat açabilelim. Onun için bu fani dünya hayatımızda bir teyakkuz halinde olup, son nefes hususunda dikkatli, rikkatli ve uyanık olmak durumundayız. Gerçekten de ahiretteki halimizin ne olacağına dair ilk ve net işaret, son nefesteki halimizde ortaya çıkmaktadır. Güzel bir kul olarak bu fani aleme veda edebilmek için sayılı olan nefesleri son nefese hazırlamak zaruridir. Yani mesut bir ahiret hayatı için ameli salihlerle müzeyyen, güzel, feyizli, huzurlu ve istikamet üzere bir dünya hayatı elzemdir. Hayat bir bardağı dolduran damlalar gibidir. Bardaktaki suyun berraklığı, damlaların berraklığına bağlıdır. Bardağı taşıran son damla, sanki son nefestir. Hadis-i şerifte buyrulur, kişi yaşadığı hal üzere ölür ve öldüğü hal üzere haşrolunur. Son nefes, yani hayat sahnesinin son perdesi, herkesin kendi akıbetini aksettiren buğusuz berrak bir ayna gibidir. İnsanoğlu kendisini en net olarak son nefesinde tanır. Necip Fazıl'ın dediği gibi, o demdeki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. O demde hayatın muhasebesi, kalbinin ve gözünün önünde sergilenir. Bu sebeple insanoğlu için ölüm anından daha ibretli bir manzara yoktur. Dünya hayatında yaşadığımız ibadet, muamelat ve ahlakla alıp verdiğimiz bütün nefesler, son nefesimizin bir nevi pusulası hükmündedir. Aynı zamanda ahiretteki halimizin daha bu dünyadaki tercümanı gibidir. Kıyamete kadar sürecek olan kabir hayatımız, dünyadaki vaziyetimize ve amellerimize göre şekillenecektir. Ölümü bir hüsran olmaktan kurtarıp bir zafere dönüştürebilmek, onu matem değil de şeb-i aruz haline getirmek, ölümden sonraki arzu ettiğimiz adrese hazırlanıp ölmesini bilenlerin kârıdır.
Gözlerim gafletten uyan, uyan uykusu çok gözlerim uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim gafletten uyan, uyan uykusu çok gözlerim uyan. Seher seherde uyanırlar cümle kuşlar. Kendi dillerince tesbihe başlar. Tevhid eder dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacı tahta dayanma. Yedi iklim benim de güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Benim Murat kulun, suçumu affet. Suçum bağışlayıp günahım refet. Resulün sacağı dibinde haşret. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.
Cenab-ı Hak beka sıfatını bu alemde yalnız kendisine tahsis buyurmuştur. Bu yüzden onun yüce zatından başka her varlık fanidir. Nitekim ayet-i kerimede yeryüzünde bulunan her şey fanidir. Er-Rahman 26 buyurulmuştur. Bunun tecellisi de her can ölümü tadacaktır. El-Enbiya 35 beyanı üzere ölüm nedir? Bu itibarla bilhassa insanın her daim bu gerçeği tefekkürle yaşaması zaruridir. Bunun için bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de, işte ey insan, bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Kaf 19. İnsan ki bu fani dünyaya bir imtihan için gönderilmiştir. Dolayısıyla onun en büyük gayesi Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanıp Darüsselam'a, yani selam ve saadet evi olan cennete nail olmaya çalışmak olmalıdır. Bunun da yolu o gün ne mal fayda verir ne evlat. Ancak kalbi selim ile gelenler müstesna. Eş-Şuara 88-89 hakikatinin muhtevasına girebilmektir. Bu ise nefis terbiyesiyle mümkündür. Nefs terbiyesinin özü de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tam teslimiyet, bağlılık ve itaattir. Yani 23 senelik nebevi hayattan, daha doğrusu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönül ikliminden hisse alabilmektir. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirmiştir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ibadet, söz, davranış ve muamelatı Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetindedir. Bu hakikatler çerçevesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalp aleminden layıkıyla nasip almak için onu candan, maldan, ehl-ü iyalden, velhasıl her şeyden daha çok sevmek şarttır. Bu muhabbet kulu Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle yoğurur. Yani ona muhabbet, Allah'a muhabbet. Allah'a muhabbet de ona muhabbettir. İşte vuslat için gönlün bu kıvama ulaşması zaruridir. Bütün bunlar son nefese hazırlığın en güzel adımlarıdır. Nasıl ki bardağa düşen son damla, önceki damlalara göre farklı bir iş görüp bardağın taşmasına sebep oluyorsa, nefeslerimiz de böyledir. Yani son nefesimiz, evvelki nefeslerimize göre bir netice hasıl eder. Onun için son nefese hazırlık, şu an alıp verdiğimiz nefesleri nasıl kullandığımıza bağlıdır. Ömrünü Allah ve Resulullah aşkıyla geçiren ve bu istikamette ameli salihlerle süsleyen has kullar, son demlerinde kelime-i şehadetle huzur içerisinde göçerler. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesine nail olurlar. Bir kimse son nefeste halis bir kalb ile kelime-i tevhid getirirse cennete girer. Yani bir ömür kelime-i tevhid ikliminde yaşayanlar son demde onunla Hakk'a yolculuk ederler. Çünkü onlar vakitlice kelime-i tevhiddeki la ile bütün fani, izafi ve nefsani takıntıları ve putları gönülden silip atmışlar ve illa ile kalbe yalnız Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini doldurmuşlardır.
Buyrun tut Rahman'ı, tevhide gel, tevhide. Buyrun tut Rahman'ı, tevhide gel, tevhide. Tazelensin imanın, tevhide gel, tevhide. Allah tazelensin imanın, tevhide gel, tevhide. Allah Hak, la ilahe illallah. Allah Hu, la ilahe illallah. Hak, la ilahe illallah. Allah Hu,
bilinmelidir ki şu kainat kudret eliyle kurulmuş, binbir nakışla tezyin edilmiş fani bir ikametgâhtır. Kainatta hiçbir şey gayesiz yaratılmamıştır. İnsanoğlu için dünya hayatının gayesi ahiret saadetini elde edebilmektir. Bu sebeple Rabbimiz biz kullarını şöyle ikaz buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı O'nun azamet-i ilahiyesine göre takva üzere olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ali İmran 102. Her hayat sahibinin başından mutlaka geçecek olan ölüm, fani hayata büyük veda anı ve her canlının şahsına münhasır yaşayacağı hususi bir kıyamettir. Şunu unutmamak gerekir ki, insanoğlu aslında her gece ve gündüz, farkında olarak veya olmaksızın, sayısız ölüm sebepleriyle karşı karşıyadır. Ölüm, insanı her an pusuda beklemektedir. Hazreti Mevlana, Mesnevisinde şöyle buyurur. Aslında her an, canının bir cüz'ü ölüm halindedir. Her an can verme zamanıdır. Ve her an ömrün tükenmektedir. Gerçekten her gün şu fani hayattan bir gün daha uzaklaşırken, kabre bir adım daha yaklaşmıyor muyuz? Her gün ömür takvimimizden bir sayfa kopmakta değil midir? Hayatın bir ırmak misali akışı karşısında insanın gafil olmaması için yine Hazreti Mevlana şu ikazda bulunur. Ey insan! Aynadaki son nakşa bak. Bir güzelin ihtiyarlığındaki halini ve bir binanın günün birinde harabe haline geleceğini düşün de aynadaki yalana aldanma. Son nefesimiz binbir hikmet çerçevesinde bir sırrı ilahidir. Yani istikbalimize dair bildiğimiz en kat'i gerçek olan ölüm vakasının ne zaman gerçekleşeceği ilahi takdire bağlıdır. Hakikaten insanoğlu ömrü boyunca sayısız kere ölümle yüz yüze gelmektedir. Yaşanan hastalıklar, beklenmeyen sürprizler, meydana gelen felaketler, hayatta her an mevcut olan, fakat insanın gaflet ve acziyeti sebebiyle çoğu kez habersiz olduğu nice hayati tehlikeler, ölümle insan arasında ne ince bir perde bulunduğunu göstermiyor mu? O halde insanoğlu, yukarıda zikredilen ayet-i kerimelerin muhtevasına her gün sayısız defa dahil olmakta ve bir bakıma ahirette verilmeyecek olan mühlet ve fırsatı bu dünyada tekrar tekrar almış olmaktadır. Buna rağmen insan büyük bir teyakkuz içinde bulunması gerekirken maalesef binbir gaflet içinde ömür takviminden yaprakların birer ikişer düşüşünü ekseriyetle hissiz bir şekilde seyrediyor. Tıpkı üzerinden akıp giden yağmur damlalarından nasip alamayan kayalar gibi. Aslında bizler doğduğumuz günden beri her gün bir parça ölüyoruz. Farkında olmadan her gün ölüme doğru yol almaktayız. Zaman şeridinden düşen her anın bizi hakikat sabahına yaklaştırmakta olduğunu ayet-i kerime ne güzel ifade eder. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini ve güzelliğini bozar, onu beli bükük hale getiririz. O kimseler bunu idrak etmez mi? Yolculuk ne tarafa? Yasin 68. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce yaşayıp da onun geleceğini haber veren Kus bin Saide adlı salih bir kul, adeta yukarıdaki ayet-i kerimeyi izah edercesine Ukaz panayırında yaptığı bir konuşmasında, insana ait kudret akışlarını, bu fani hayatın macera ve manzarasını ne güzel sergiler. Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz ve ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur. Yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar doğar ve ana babaların yerlerini alır. Sonra hepsi de mahvolur gider. Vukuatın ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini takip eder. Bizler de Hakk'ın lütfettiği sayılı nefesleri harcayarak son nefesi verdiğimiz gün, dünya ve içindeki bütün bağlantılarımızla ya vedalaşarak ya da vedalaşamadan ölümle buluşacağız. Fakat Hakk'ın sadık ve aşık kulları için bu buluşma belki de ölüm değil, mes'ud bir diriliş olacak. Bir şeb-i aruz halinde tahakkuk edecektir. Onun için ölmeden evvel ölünüz sırrına ermek gerekir. Bu sırrı Hazreti Mevlana, dirilmek için ölünüz sözüyle ifade eder. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi, insanlar uykudadır, ölümle uyanırlar.
Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Allah Allah, göçtü kervan kaldık dağlar başında. Çağrışır tellallar inanmaz mısın? Çağrışır tellallar inanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Allah Allah, göçtü kervan kaldık dağlar başında. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz Hakk'ı zikret, sindilin. Allah Allah, gece gündüz Hakk'ı zikret, sindilin. Evliyaya uğramaz ise yolun, evliyaya uğramaz ise yolun. Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Allah Allah, göçtü kervan kaldık dağlar başında.
nefsani duygularımıza ve dünyevi isteklerimize mağlup olmayıp, asıl yaşayışın hayvani ruh ile değil, bize Cenab-ı Hak tarafından üfürülen ilahi ruh ile olduğunu bilmeliyiz. Dolayısıyla en feci ölüm, Hak'tan gafil olmak, O'nun rızasını kaybetmektir. Onun için bir mümin nasıl yaşayıp nasıl ölmesi icap ettiğini idrak etmeli ve imandan ihsana ulaşabilmenin eğitimine girmelidir. Zira peygamberlerin dışında hiç kimsenin ne hal üzere öleceği ve ne şekilde dirileceği hususunda bir teminat bulunmamaktadır. Hal böyleyken, Yusuf aleyhisselamın Cenab-ı Hakk'a, "Ya Rabbi, benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler zümresine ilhak eyle." Yusuf 101 diye iltica etmesi, bizler için pek derin bir mana taşımaktadır. Bu bakımdan her kul, havf ve reca, yani korku ve ümit duyguları arasında bir kalbi kıvama sahip olmak mecburiyetindedir. Dolayısıyla bu haleti ruhiyenin sağlayacağı teyakkuz ve rikkati kalbiye ile ömrünü daima son nefesini imanla verebilme endişesiyle geçirmelidir. Ahiretteki halimizin ne olacağına dair ilk ve net işaret, son nefesteki halimizde ortaya çıkmaktadır. Son nefesinde ebedi kurtuluşa erme mücadelesi veren iman kahramanları ve nail oldukları mükafatlar, hidayet rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'de bizlere birer ibret levhası halinde sergilenmektedir. Nitekim, Firavun'un sihirbazları, Hazreti Musa'nın gösterdiği açık bir mucize karşısında, "Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik" diyerek derhal secdeye kapanmış, iman nimetiyle şereflenmişlerdi. Lakin ahmak Firavun, öfkelenmiş ve sahip olduğu saltanat ve gücüyle sanki vicdanlara da hükmedebilirmiş gibi, onları tehdit etmişti. "Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım" demişti. Sihirbazlarsa büyük bir iman vecdi içinde, "Senin zulmün bize bir zarar veremez. Senin zararın dünyaya aittir. Ahiret saadeti ise ebedidir" diyerek iman celadetiyle tavır koymuşlardı. Ne ibretlidir ki bu çetin zulüm karşısında bile onlar zulümden kurtulabilme derdine değil, son nefeste bir iman zaafı göstermeksizin Müslüman olarak can verebilmenin endişesine düşerek Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica ettiler: "Rabbimiz, bize bol bol sabır ver ve Müslüman olarak canımızı al." El-A'raf 126. Nihayet, nail oldukları hidayetin bedelini, kol ve bacaklarının çapraz kesilmesi şeklinde ödeyerek, şehit ve veli olma şerefiyle Cenab-ı Hakk'a kavuştular. Zalimler, ashab-ı Uhdud'u da Allah'a iman etmelerini suç sayarak içi ateş dolu hendeklere atıyorlardı. O sadık müminlerse bu zulme rağmen inançlarından vazgeçmediler ve davaları uğruna korkusuzca ölüme giderek imanlarının bedelini Hak Teâlâ'ya yüksek bir iman vecdi içinde ödediler. Zira Allah'tan hakkıyla korkanlar, başka hiçbir şey karşısında korku duymazlar. Ashab-ı Kariye'den Habib-i Neccar, imanı ve irşadı dolayısıyla taşlanarak katledilmişti. Fakat bu dünyaya ait pancurların kapandığı son nefesinde, gideceği aleme ait pencereler açılıp nail olacağı ilahi lütuflar kendisine gösterilince, o, kavminin gafletine acıyarak, "Keşke kavmim bunu bilseydi." Yasin 26 dedi. Zira kendisine fani alemdeki taşlanmasının karşılığında sonsuz bir saadet bahşedilmişti. Yine İseviliğin ilk yayıldığı dönemlerde Romalılar, Yunanlılar ve putperestlerle birleşip o günkü ehli imanı arenalarda arslanlara parçalatıyorlardı. O müminlerse arslanların dişleri arasında hayatta kalmanın değil, bilakis imanlarını kurtarmanın mücadelesini veriyorlardı. Çünkü onlar bu ağır zulme sabredip Allah indindeki yüce mükafatı tercih etmişlerdi. Hiç şüphesiz bütün bu güzel haller, bir ömür Allah'la beraber olma şuurunda yaşayabilmenin lütufkar neticeleridir. Bu bakımdan Allah'la beraber olabilmek, kulluğun en yüce bir zirvesi ve zaruretidir. Rivayete nazaran bir vaiz kürsüde kıyamet ahvalini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Şeyh Şibli Hazretleri de vardı. Vaiz sohbetinin sonuna doğru Cenab-ı Hakk'ın kabirde soracağı suallerden bahisle, "İlmini nerede kullandın?" sorulacak. "Malını mülkünü nerede harcadın?" sorulacak. "İbadetlerin ne durumda?" sorulacak. "Harama helale dikkat ettin mi?" sorulacak. Bunlar sorulacak, şunlar da sorulacak diye uzun uzadıya birçok husus saydı. Bu kadar teferruata rağmen meselenin özüne dikkat çekilmemesi üzerine Şibli Hazretleri vaize şöyle seslendi. "Ey vaiz efendi, Allah Teala o kadar çok sual sormaz. O sorar ki, ey kulum, ben seninleydim, sen kiminleydin?" O halde en büyük düstur, hakla beraber olabilmek ve nefesleri zayi etmemek. Şu kelam-ı kibarda bu hal ne güzel ifade edilmiştir. Zayi olmuş anladık, sensiz geçen saatimiz. Bu düstura davet sadedinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın iki omuzunu tutmuş ve şöyle buyurmuştur. "Dünyada sanki bir garip veya yolcu gibi ol. Bu hissiyatla İbni Ömer radıyallahu anhuma da sohbetlerinde daima şu nasihatte bulunurdu. Akşama ulaştığında sabahı gözetme. Sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Sağlıklı anlarında hastalık zamanın için, hayatın boyunca da ölümün için tedbir al." Buhari Rikak 3. Hayatın bir yaz yağmuru gibi akışını ifade eden bu cümleler, bizi gerçek hayata istikametlendirmektedir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir duasında şöyle ifade buyurur. "Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret hayatıdır.
Bana Allah'ım gerek."
gerekmez masivayı, gerekmez masivayı, bana Allah'ım gerek, bana sultanım gerek. Ehli
sırrı en güzel bir şekilde idrak eden ashab-ı kiramın hayatı, sayısız fazilet, hikmet ve ibretlerle doludur. Müşriklere esir düşüp öldürülmek üzere bulunan Hubeyb radıyallahu anh'ın, şehit edilmeden evvel tek arzusu vardı ki, o da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet dolu bir selam gönderebilmekti. Gözlerini mahzun bir şekilde semaya kaldırdı ve "Allah'ım, burada selamımı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştıracak kimse yok. Ona selamımı sen ulaştır" diye iltica etti. O sırada ashabıyla Medine-i Münevvere'de oturmakta olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun üzerine de selam olsun" manasında "ve aleyhisselam" buyurdular. Bunu duyan ashab-ı kiram hayretle "Ya Resulallah, kimin selamına karşılık verdiniz?" diye sorunca, "Kardeşiniz Hubeyb'in selamına" buyurdu. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hubeyb'i şehitlerin ulusu diye tavsif etmiş ve "O, cennette benim komşumdur" buyurmuştur. Bu aşk ve şevka bir başka misal. Uhud Harbi nihayetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şehit ve yaralıların kontrol edilmesine emir buyurmuşlardı. Hususiyle akıbetini merak ettiği bir sahabi vardı. Sa'd bin Rebi radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onu bulup ne durumda olduğunu öğrenmesi için ashabından birini harp meydanına gönderdi. Sahabi, Sa'd radıyallahu anh'ı ne kadar aradıysa da bulamadı. Ne kadar seslendiyse de cevap alamadı. Nihayet son bir ümitle, "Ey Sa'd! Beni Resulullah gönderdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin diriler arasında mı yoksa şehitler arasında mı bulunduğunu kendisine haber vermemi emretti." diye yaralı ve şehitlerin bulunduğu tarafa doğru seslendi. O sırada son anlarını yaşayan ve cevap verecek mecali kalmamış olan Sa'd radıyallahu anh, kendisini Allah Resulü'nün merak ettiği haberini duyunca bütün gücünü toplayarak ancak cılız bir inilti halinde "Ben artık ölüler arasındayım." diyebildi. Belli ki artık öteleri seyrediyordu. Sahabi Sa'd radıyallahu anh'ın yanına koştu. Onu vücudu kılıç darbeleriyle delik deşik olmuş, adeta kalbura dönmüş bir vaziyette buldu. Ve ondan ancak kısık bir sesle ve fısıltı halinde şu müthiş sözleri işitti: "Vallahi gözleriniz kımıldadığı müddetçe Peygamber Efendimiz'i düşmanlardan korumaz da ona bir musibet erişmesine fırsat verirseniz, sizin için Allah katında ileri sürülebilecek hiçbir mazeret yoktur." Sa'd bin Rebi radıyallahu anh'ın ümmete adeta bir vasiyet mahiyetindeki bu sözleri, aynı zamanda fani hayata veda sözleri oldu. Hazreti Huzeyfe'nin anlattığı şu hadise de, ashabın son nefeste bile sergilediği ulvi ahlak ve fazileti aksettirmesi bakımından ne kadar cali bir dikkattir. Yermuk muharebesindeydik. Çarpışmanın şiddeti geçmiş, ok ve mızrak darbeleriyle yaralanan Müslümanlar, düştükleri sıcak kumların üzerinde can vermeye başlamışlardı. Bu arada ben de binbir güçlükle kendimi toparlayarak amcamın oğlunu aramaya başladım. Son anlarını yaşayan yaralıların arasında biraz dolaştıktan sonra nihayet aradığımı buldum. Fakat ne çare? Bir kan gölü içinde yatan amcamın oğlu göz işaretleriyle dahi zor konuşabiliyordu. Daha evvel hazırladığım su kırbasını göstererek "Su istiyor musun?" dedim. Belli ki istiyordu. Çünkü dudakları hararetten adeta kavrulmuştu. Fakat cevap verecek mecali yoktu. Sanki göz işaretiyle de muzdarip halini ima ediyordu. Ben kırbanın ağzını açıp suyu kendisine doğru uzatırken biraz ötedeki yaralıların arasından İkrime'nin sesi duyuldu. "Su, su, ne olur bir tek damla olsun su." Amcamın oğlu Haris bu feryadı duyar duymaz kendisinden vazgeçerek kaş ve göz işaretiyle suyu hemen İkrime'ye götürmemi istedi. Kızgın kumların üzerinde yatan şehitlerin aralarından koşa koşa İkrime'ye yetiştim ve hemen kırbamı kendisine uzattım. İkrime tam elini kırbaya uzatırken yaşın iniltisi duyuldu. "Ne olur bir damla su verin. Allah rızası için bir damla su." Bu feryadı duyan İkrime elini hemen geri çekerek suyu İyaş'a götürmemi işaret etti. Haris gibi o da içmedi. Ben kırbayı alarak şehitlerin arasında dolaşa dolaşa İyaş'a yetiştiğim zaman kendisinin son sözlerini işitiyordum. Diyordu ki, "İlahi, iman davası uğruna canımızı feda etmekten asla çekinmedik. Artık bizden şehadet rütbesini esirgeme. Hatalarımızı affeyle. belli ki İyaş artık şehadet şerbetini içiyordu. Benim getirdiğim suyu gördü fakat vakit kalmamıştı. Başladığı kelime-i şehadeti ancak bitirebildi. Derhal geri döndüm, koşa koşa İkrime'nin yanına geldim. Kırbayı uzatırken bir de ne göreyim, İkrime de şehit olmuş. Bari amcamın oğlu Harise yetişeyim dedim. Koşa koşa ona gittim. Ne çare ki o da ateş gibi kumların üzerinde kavrula kavrula ruhunu teslim eylemişti. Ne yazık ki kırba dolu olarak üç şehidin ortasında kaldı. Huzeyfe radıyallahu an o andaki haleti ruhiyesini şöyle anlatır. Hayatımda birçok hadiseyle karşılaştım. Fakat hiçbiri beni bu kadar duygulandırıp heyecanlandırmadı. Aralarında akrabalık gibi bir bağ bulunmadığı halde bunların birbirlerine karşı bu derecedeki diğergam, fedakar ve şefkatli halleri, yani son nefeslerini de hayatlarındaki gibi fazilet içerisinde vermeleri ve ancak Müslüman olarak ölünüz ayeti kerimesinin şuuru ile hayata veda edebilmeleri, gıptayla seyredip hayran olduğum büyük bir iman celadeti olarak hafızamda derin izler bıraktı. Cenab-ı Hak cümlemizin son nefeslerini hüsnü hatime ile neticelendirsin. Bu fani dünyadaki son nefesimizi ebedi vuslatımızın ilk nefesi eylesin. Amin. Güzel bir kul olarak bu fani aleme veda edebilmek için sayılı olan nefesleri son nefese hazırlamak zaruridir. Yani mes'ud bir ahiret hayatı için amel-i salihlerle müzeyyen, güzel, feyizli, huzurlu ve istikamet üzere bir dünya hayatı elzemdir. Zira hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, kişi yaşadığı hal üzere ölür ve öldüğü hal üzere haşrolunur. Bunun sayısız misalleri vardır. İbret ve hikmet dolu bu misallerden bir tanesi şöyledir. Adapazarı'nda bir müezzin efendi, muhterem pederim Musa efendi kuddise sirruhun bir ziyaret sohbetine, öğle namazındaki vazifesini ikmal ettikten sonra gelmekteyken, bindiği bisikletle kendisine yanan yeşil ışıkta yolun diğer tarafına geçmektedir. Bu esnada çok hızlı gelen ve ona çarpmanın şiddetinden ötürü müezzin efendi havalanıp yere düşerken, son nefesinde bu dünyaya ait son ifade olarak hem çarpan şoför hem de yol kenarındakiler tarafından da duyulmuş olan şu cümleyi sesli ve iştiyaklı bir eda ile haykırır. Sana geliyorum Rabbim. İşte bütün mesele, ömrü son deminde sürur ve huzurla Allah'a götürebilmek. Yani herkesin korkulu rüyası olan o demde sevinç duyarak, Rabbim sana geliyorum diyebilmektir. Cenab-ı Hak cümlemize bu bahtiyarlığı nasip eylesin. Amin. Eskilerin ifadesiyle bu hal, su testisi su yolunda kırılır darbu meselenin pek manidar bir tezahürüdür. Yani gönüller yaşarken en çok neyle meşgul olmuşlarsa, ölürken de onunla meşgul olmaktadırlar.
Ey rahmeti bu
padişah aman Allah, ey rahmeti bul padişah aman Allah.
Cürümüm ile Mevlam geldim sana, kısyan ile Mevlam geldim sana.
Ben işledim hadsiz günah aman Allah, ben işledim hadsiz günah aman Allah.
Cürümüm ile Mevlam geldim sana, hısyan ile Mevlam geldim sana.
Senin adın gaffar iken aman Allah, senin adın gaffar iken aman Allah.
Ay börtücü Mevlam settar iken, ay börtücü Mevlam settar iken.
Kime gidem sen var iken aman Allah, kime gidem sen var iken aman Allah.
Yürümüm ile Mevlam geldim sana, hısyan ile Mevlam geldim sana.
Kuddusi şehit aman Allah, Kuddusi ısyanda şehit aman Allah.
Kullukta bir Mevlam battal benit, kullukta bir Mevlam battal benit.
Senden kesmeyip ümit aman Allah, der senden kesmeyip ümit aman Allah.
Cürümüm ile Mevlam geldim sana, hısyan ile Mevlam geldim sana.
Elbette bunun istisnaları da vardır. Yani bir kul son nefesini imanla verebilmek için her ne kadar salih amellerle dolu bir hayat sürmeliyse de, buna güvenerek Allah'ın rahmetine nail olacağına kesin gözüyle bakmamalıdır. Bunun zıttına bir kulda düştüğü günahlara ve süfli hayata bakarak Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemelidir. Zira son nefesin ne şekilde olacağı ilahi bir sırdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de son nefesinde imanlarını kurtarma mücadelesi veren salih kullar birer örnek şahsiyet olarak sergilendiği gibi, bunun zıttına salih bir ömür sürerken, nefsaniyetlerine ram olarak sonradan küfre düçar olmuş bir şekilde ölenlerin hazin akıbetleri de birer ibret levhası halinde sergilenmektedir. Nitekim sahip oldukları ilmi irfanla tezyin edemeyip nefsini arındıramayan İblis, Karun, Bel'am bin Bavra ve sahabi iken dünya tamalarına aldanan Salebe bunların en bariz misalleridir. Malum olduğu üzere iblis, önceleri hak katında yüksek bir mevki sahibiydi. Ancak kibrinin neticesi olarak, Cenab-ı Hakk'ın emrinin kudret, azamet ve haşmetini göremeyip, kendisinin Hazreti Adem'den üstün olduğu iddiasına kalkıştı. Kendisinde bir varlık ve şeref vehmetmesi, onu Rabbinin emrine muhalefet etmeye kadar sürükledi. Neticede kibir ve inadının zebunu olarak ebediyen perişan oldu. Karun da önceleri fakir ve salih bir zat idi. Tevrat'ı Hazreti Musa'dan sonra en iyi o tefsir ederdi. Hazreti Musa'nın duası berekatıyla kendisine simya ilmi bahşedilmişti. Fakat sonraları nefsinin ve şeytanın desiselerine kapılarak kalbi dünyaya meyletti. Hazinelerinin anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşıyacak derecedeydi. Buna aldanarak şımarıkça bir zenginliğin girdabında boğuldu. Fakat Hazreti Musa ona zekatını vermesini emredince o, "Malıma göz mü diktin? Bunları ben kendim kazandım." deme cüret ve küstahlığına düştü. Malı onu şımartıp helakine sebep oldu. Derken Karun, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un manevi derecelerini kıskanmaya başladı. Hazreti Musa'ya namus iftirası atacak kadar hasedinde ileri gitti ve bunun neticesinde de böbürlendiği hazineleriyle birlikte yerin dibine geçerek helak oldu. Mülkün sahibi olan Cenab-ı Hakk'ı unutarak, mal, mülk ve mevki gibi tuzakları olan dünyaya gönül vermek, gafletlerin en acısıdır. Bel'am bin Baura da, Allah Teala'nın kendisine ismi azamı öğrettiği, keramet sahibi salih bir kuldu. Bu zat, İsrailoğulları içinde alim ve veli biri olarak tanınıyordu. Fakat sonradan hevasına, nefsani arzularına meyletmesi neticesinde o manevi halini kaybetti. Hatta imansız olarak öldü. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmiştir. Onlara şeytanın peşine taktığı ve kendisine verdiğimiz ayetlerden sıyrılarak azgınlardan olan kişinin hadisesini anlat. Dileseydik onu ayetlerimizle üstün kılardık. Fakat o dünyaya meyletti ve hevesine uydu. Ahmaklık ve şaşkınlığa düçar oldu. Onun hali üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da, dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. El-A'raf 175-176. Güzel bir kulluk hayatı yaşarken, dünyaya aldanarak ebedi saadetini ebedi bir sefaletle değişme bedbahtlığına düşenlere dair, asr-ı saadetten bir misal de Salebe'nin halidir. Salebe önceleri mescitten ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerinden ayrılmazken, mal mülk sahibi olup dünya sevgisi gönlünde yer edince, zamanla cemaati terk etmiş, farz olan zekatını bile vermekten imtina ederek hazin bir akıbete düçar olmuştur. Sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü tutmamaktan dolayı pişman olmuşsa da, faydasız bir çırpınış içinde can verirken, kulaklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, "Ya Salebe, şükrünü eda edebileceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır." ifadeleri çınlıyordu. Tasavvuf tarihinin büyük şahsiyetlerinden Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin şu hali de pek ibretlidir. Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin genç yaşta beli bükülmüştü. Sebebini soranlara şöyle derdi: kendisinden ilim tahsil ettiğim bir hocam vardı. Vefatı esnasında ona telkinde bulunduğum halde kelime-i tevhidi getiremedi. Bu hali görmek benim belimi büktü. Görüldüğü üzere akıbet meçhuldür. Firavun'un sihirbazları misali, dalalet üzere yaşayıp ahir ömürlerinde hidayete erenler olduğu gibi, Karun ve Bel'am bin Ba'ura misali, hidayet üzere yürüyüp sonunda defterini hüsranla kapatmış olanlar da mevcuttur. Dolayısıyla bir kul hangi manevi makam, mertebe ve üstünlükte olursa olsun, nefis ve şeytan daima pusuda beklemekte ve fırsatını bulur bulmaz ayakları sırat-ı müstakimden kaydırabilmektedir. Zira şeytan, Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere Cenab-ı Hakk'a, sırat-ı müstakim üzerinde oturacağım ve kullarını azdıracağım dedi. Ve tekrar diriliş gününe kadar kendisine mühlet verilmesini istedi. İmtihan dolayısıyla da bu mühlet kendisine verildi. Bu tasalluttan ancak ihlaslı kulların istisna tutulduğunu da şeytan şöyle itiraf etti: İhlasını koruduğun kulların müstesna.
Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur, birden gelir şadan olur, birden gelir giryan olur, birden sana sınkış gibi şol zemheri olmuş gibi, birden beşaretten doğar, hoş bağ ile bostan olur. Hey hey, hoş bağ ile bostan olur dost. Birden gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez, birden dilinden dür döker, dertlilere derman olur, birden çıkar arş üzere, birden iner tahte sera, birden sanarsın katredir, birden taşar umman olur. Hey, hey, birden taşar umman olur dost. Birden gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar, birden girer kibrevine, Firavun ile Haman olur, birden döner Cebrail'e, rahmet saçar her mahfile, birden gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur. Hey, hey, miskin Yunus hayran olur.